Ayrım iki tekerlekler. Arthur Hailey. Sayfa 17. İkinci bölüm. Fisher ana yolunun kuzeyindeki bir otomobil montaj fabrikasının ikinci müdürü ve otosanayinin eskilerinden biri olan Matt Zaleski bugünün çarşamba olduğuna pek memnundu. Bu her biri ölüm kalım sorunu olan acele işlerden ve sıkıntılardan uzak kalacağı için değildi. Zaten böyle bir gün hiç yoktu ya. Her gece olduğu gibi bu gece de yorgun argın evine dönerken kendini 53 yaşını çok aşmış hissedecek, hayatının bir gününü daha düdüklü bir tencere içinde geçirdiğine inanacaktı. Matt Zaleski bazen oturup düşünür ve otosanayine ilk girdiğim günlerde ya da 2. Dünya Savaşı'nda hava kuvvetlerinde topçuluk yaptığım yıllardaki enerjimi yeniden kazansam ne iyi olurdu diye hayal ederdi. Savaşta gürültünün tam ortasında Avrupa'da cepheden cepheye dolaştığı halde o yılların şimdiki sivil mesleğine oranla çok daha az bunalımlı geçtiğine inanıyordu. Montaj salonuna bakan cam duvarlı odasına gireli 2 dakika olmadan daha ceketini çıkarırken masasının üzerinde kırmızı çizgiyle işaretlenmiş bir notu okumuştu. Bunun bir an önce gereği yapılmadığı takdirde greve yol açacak bir sendika şikayeti olduğunu hemen fark etti. Hiç şüphe yok ki onun yanı başında yığılı duran kağıtlar arasında da sıkıntılı pek çok şey yatıyordu. Başka baş ağrıları, önemli ham madde eksiklikleri, her gün böyle bir şey olurdu, kalite kontrolü istekleri, makine bozuklukları, daha önce kimsenin aklına gelmemiş yeni bir nokta, kısaca biri ya da hepsi montaj hattını aksatacak ve üretimi durduracak bin bir türlü sıkıntı. Zaleski her zamanki kısa, kesin hareketleriyle bodur gövdesini çelik masasının önündeki iskemleye bıraktı. İskemleden çıkan başkaldırı ünlemi gittikçe şişmanlamakta olduğunu ve koca göbeğini hatırlattı ona. Şimdi bu göbeği ile B-17'nin daracık burnuna sığamayacağını utanarak düşündü. Her sıkıntılı durumun birkaç kilosunu alıp götüreceğini umardı. Oysa gün geçtikçe daha çok şişmanlıyordu. Hele Freda öldükten sonra yapacak hiçbir şey de olmadığından geceleri yalnızlık duydukça buzdolabına koşmaya başlamıştı. Ama hiç olmazsa bugün çarşambaydı. İşe başlamak gerekiyordu. Dahili telefonun genel büro düğmesine bastı. Sekreteri daha gelmemişti. Odacı karşılık verdi. Fabrika ikinci müdürü Parkland ile sendika temsilcisini istiyorum diye emretti. Çabuk gelsinler. Parkland ustabaşılarından biriydi. Dışarıdakiler sendika temsilcisi dediği zaman kimi kastettiğini çok iyi anlamışlardı. Çünkü hepsi masasının üstündeki 6 kırmızı kalemle çizilmiş yazıyı okumuştu kuşkusuz. Bir fabrikada kötü haberler alev almış benzin gibi birdenbire yayılır. Daha elini sürmediği kağıt yığını Zaleski'ye bir montaj hattını durdurabilecek birçok nedenleri düşünmekte olduğunu hatırlattı. Montaj hattının durması, hangi nedenle olursa olsun üretimin kesilmesi, Matt Zaleski'yi bıçaklamak demekti. Görevi, varlığının nedeni, o hattın durmadan ilerlemesini sağlamak, her türlü yola başvurup hatta kendisini bazen 15 topla birden oynayan hokkabaz gibi görse bile, hattın ucundan dakikada bir arabanın çıkmasını engelletmemekti. Yüksek yöneticiler ne hokkabazlıkla ne de bahanelerle pek ilgilenmezlerdi. Önemli olan sonuçlardı. Kotalar, günlük üretim, üretim masrafları ama hat duracak olursa hemen yüklenirlerdi üstüne. Kayıp zamanın her bir saniyesi bir arabanın tam olarak bitirilmemesi demekti ve bu kaybı gidermeye imkan yoktu. Böylece 2 ya da 3 dakikalık bir duruş binlerce dolara mal oluyordu. Çünkü montaj hattı yürümediği halde ücretler ve masraflar işlemekte devam ediyordu. Ama hiç olmazsa bugün çarşambaydı. Dahili telefon çaldı. Geliyorlar Mr. Zaleski. Sert bir sesle duyduğunu belirtti. Matt Zaleski'nin çarşambaları sevme nedeni pek basitti. Çarşamba demek pazartesiden bu yana 2 gün geçmiş, cumaya da daha 2 gün kaldı demekti. Pazartesi ve cuma işçilerin işbaşı yapmamaları yüzünden yöneticileri şaşkına çeviren 2 gündü. Her pazartesi işbaşı yapmayan saat ücreti işçilerin toplam ücreti öteki günlerdekinden daima daha çoktu. Cuma da bu konuda ikinci sırayı alıyordu. Bunun nedeni haftalıkların genellikle perşembeleri dağıtılması ve işçilerin çoğunun uzun bir hafta sonu içki ve esrar alemine dalmalarıydı. Pazartesileri uykularını alırlar, sarhoşluğun etkisini üzerlerinden atmaya çalışırlardı. Böylece işçi eksikliğine rağmen fabrikayı durdurmadan yürütebilmek sorunu pazartesi ve cuma günleri bütün öteki sıkıntıların önüne geçerdi. İşçiler dama taşları gibi oradan oraya kaydırılıyorlardı. Kimi çalıştığı işten alınıp hiç bilmediği bir işin önüne oturtulurdu. Normal olarak somun sıkıştıran bir işçiye ön çamurluk takma işi yüklenirdi. Hem de çoğunlukla kendisine bu konuda hiç bilgi verilmeden. Ötekiler ustalık istemeyen işlerden kamyonları yüklemek ya da yerleri süpürmek gibi alınırlar, geçici boşluklar bunlarla doldurulmaya çalışılırdı. Bunlar bazen bu geçici işlerine hemen uyum gösterirlerdi, bazen de bir radyatör hortumunu ters takarak bütün işi durdurdukları olurdu. Bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak da pazartesi ve cuma monte edilen arabalar mutlaka kusurlu olur, sahipleri için baş belası kesilirlerdi. İşin içinde olanlar böyle günlerin arabalarını satın almaktan kaçınırlardı. Sorunu iyi bilen ve yaptıkları satış nedeniyle fabrikada sözleri geçen bazı büyükşehir acenteleri önem verdikleri müşterilerinin arabalarının salı, çarşamba, perşembe günü çıkan arabalardan olmasında diretirlerdi. İşin iç yüzünü öğrenmiş bazı müşteriler de acentelere bunu belirterek araba ısmarlarlardı. Fabrika yöneticilerinin ve onların dostlarının arabaları mutlaka hafta ortasında çıkanlardan olurdu. Fabrika ikinci müdürünün kapısı birdenbire açıldı. Çağırttığı ustabaşı Parkland kapıyı vurma zahmetine katlanmadan içeri dalmıştı. Parkland Matzaleski'den 15 yaş daha genç, 40'ına yaklaşmış, geniş omuzlu, iri kemikli bir adamdı. Kolejde okusaydı tam bir futbolcu olacağından şüphe yoktu. Otoriter bir görünüşteydi. Şu anda bir bela bekleyen ve onu karşılamaya hazırlanan bir durumu vardı. Yüzü öfkeliydi. Sağ gözünün altında genişleyen bir çürük fark ediliyordu. Zaleski onun içeri giriş biçimine dikkat etmemiş olmayı tercih ederek oturması için iskemleyi gösterdi. ''Önce bir otur, sonra da kendine gel biraz.'' Masanın üzerinden birbirlerinin yüzlerine baktılar. Fabrika ikinci müdürü, ''Alıp biteni bir de senden dinlemek istiyorum.'' dedi. ''Ama çok uzatma hikayeyi. Çünkü buna bakılırsa,'' elindeki şikayet raporunu gösterdi, ''başımıza epey bir bela sarmış bulunuyorsun.''
''Ben sardım ha?''
Parkland öfkeyle üstüne baktı. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti.
''Bana el kaldıran bir adamı işten attım sadece, hem de bunda direnmek niyetindeyim. Eğer sende de biraz yüreklilik ya da adalet varsa beni desteklersin.''
Matt Zaleski fabrika salonunda öğrendiği o boğa kükreyişine benzer sesini yükseltti.
''Kes şu saçmalamayı.''
Bu işin çığırından çıkmasını hiç de istemiyordu. Sonra daha yatışmış bir sesle ''Kendine gel dedim sana'' diye omurdandı. ''Zamanı gelince kimi ne için destekleyeceğime kararı ben veririm. Yüreklilik ve adalet hakkında palavra dinlemek de istemiyorum, anlaşıldı mı?'' Gözleri birbirlerine kenetlendi. Parkland başını yere çevirdi. ''Matt pekala Frank'' dedi. ''Şimdi en baştan başlayalım. Bu sefer bana en başından anlat işi.'' Frank Parkland'ı uzun zamandan beri tanırdı. Ustabaşının sicili gayet iyiydi. Emrinde çalışan işçilere dürüstlükle davranırdı. Onu bu kadar kızdıracak bir şey çok önemli olmalıydı. Parkland yer değiştirmiş bir işçi vardı diye anlatmaya başladı. Yeni işçi olduğunu tahmin ettiğim bir genç somunları sıkıştırıyordu. Öteki arkadaşının işine engel olacak kadar yanına yaklaşmıştı. İşi düzeltmek istedim. Zaleski başını salladı. Çok sık olan bir şeydi bu. Belirli bir işi olan bir işçi o işi yaparken gereğinden ağır davranırsa arabalar montaj hattı üzerinde yürüdüklerinden yerini değiştirmek zorunda kalır ve az sonra arkadaşının iş alanı içine girerdi. Ustabaşı bunu görünce gelip o işçiye yardım eder ve kaybettiği zamanı kazanmasını ve yerine dönmesini sağlardı. Zaleski sabırsızca devam et dedi. Tekrar konuşmaya başlamadan büro kapısı açıldı ve sendika temsilcisi içeriye girdi. Kısa boylu, pembe yüzlü, kalın çerçeveli gözlüklü, titiz huylu bir adamdı bu. Adı İlas'tı. Birkaç ay önce temsilci seçilene kadar montaj hattında çalışıyordu. Sendika temsilcisi Zaleski iyi günler dedi. Parklığında da başıyla selam verdi. Mat Zaleski yeni gelene bir iskemle göstererek tam da işin esas noktasına geliyorduk dedi. İllaz şikayet raporunu okumuş olsaydınız zamandan tasarruf ederdiniz diye karşılık verdi.
Okudum ama bazen de öbür tarafın söyleyeceklerini dinlemek isterim.
Zaleski Parkland'ın sözüne devam etmesi için işaret etti. Ustabaşı, benim bütün yaptığım başka birini çağırıp şu adamın işini düzeltmeme yardım et demekti diye konuşmasını sürdürdü.
Ben de senin yalancının biri olduğunu söylüyorum.
Sendika temsilcisi öne doğru eğilmişti suçlarcasına. Birden Zaleski'ye döndü.
Gerçekte şu çocuğun işini düzeltmeme yardım et demiş. Sözünü ettiği çocuk dediği işçi de bu terimi bir hakaret sayan Karaderili kardeşlerimizden biridir.
Allah'ını seversen Parkland'ın sesinde öfkeyle karışık nefret de var. Ben bilmiyor muyum sanıyorsun? Bu kelimenin bu şekilde kullanılmayacağını bilmeyecek kadar toy muyum sanıyorsun?
Ama kullandın ya.
Belki olabilir. Hatırlamadığım için evet söyledim demiyorum. İşin doğrusu budur. Eğer kullanmış olsam bile kasıtlı söylemedim bunu. Dil sürçmesi. Basit bir dil sürçmesi sadece.
Sendika temsilcisi omuzlarını silkti. O şimdiki hikayen dedi.
Hikaye falan değil bu orospu çocuğu.
İllas ayağa kalktı. Bay Zaleski ben şu anda burada Birleşik Otomobil işçilerini temsil ediyorum. Eğer bu çeşit sözlerle karşılaşacak...
Zaleski hayır bir daha böyle bir şey işitmeyeceksiniz dedi. Lütfen oturun ve konumuza devam edelim. Yalnız bu arada sizin de yalancı kelimesini kullanmakta bu kadar serbest olmamanızı rica edeceğim. Parkland iri yumruğunu çaresizlik içinde masaya indirdi. Ortada bir hikaye falan olmadığını söyledim. Yok işte. Üstelik bu sözünü ettiğim herif benim söylediğim sözlere aldırış bile etmedi. Ta ki sonradan gürültü kopana kadar.
İllas ama o böyle anlatmıyor işi dedi.
Belki şimdi değiştirmiştir. Parkland Zaleski'ye döndü. Dinle bak Matt. İşi düzenden çıkaran herif daha bir çocuk 17 yaşlarında bir zenci oğlan. Ona karşı bir şeyim yok ki. Eli ağır belki ama işini tam olarak yapıyordu. Onun yaşında kardeşim var evde. Akşam eve gidince çocuk nerede diye sorarım da kimsenin aklına bir şey gelmez. Öteki herif o New Creek işe karışana kadar da durum böyleydi.
İllas ısrar etti. Ama çocuk kelimesini kullandığını kabul ediyorsun demek.
Mat Zaleski bıkmışçasına peki kullandım dedi. Hepimiz kabul edelim bunu. Zaleski fabrikada ırk sorunu ortaya çıktığı zamanlarda olduğu gibi şimdi de kendini tutuyordu. Kendisi zenci aleyhtarıydı. Onlara karşı derin bir ön yargısı vardı. Bunu doğduğu Wyandot'un Polonyalıların yaşadığı bölgesinde edinmişti. Orada Polonya asıllı aileler zencilere serseri ve kavgacı insanlar olarak horgörü ile bakarlardı. Karşılığında zenciler de Polonyalılardan nefret ederlerdi. Şimdi bile bütün Detroit'te bu eski düşmanlıklar var olmakla devam ediyordu. Zaleski zorunluluk yüzünden güdülerini sınırlamayı öğrenmişti. Şu fabrikada olduğu kadar zenci işçi tutmadan işe devam etmek imkansızdı. Onlar hakkındaki düşüncelerinin de hiç belirtilmemesi gerekiyordu. İllas'ın bu son söylediği sözler üzerine Zaleski şöyle demek isterdi. Ne almış çocuk dediyse yani ne fark eder bu? Ustabaşı emredince piç herif işinin başına dönmeli. Ama Zaleski bu sözlerinin kulaktan kulağa yayılacağını ve eskisinden çok karışıklığa sebep olacağını biliyordu. Onun yerine homurdanarak önemli olan bundan sonra olanlar dedi. Parkland ben de onlara hiç sıra gelmeyecek sanmıştım diye karşılık verdi. İşi düzeltmiştik ki bu ağır siklet Newkirk çıktı ortaya.
İllas o da kara kardeşlerden diye ekledi.
Newkirk hattın aşağı kısmında çalışıyordu. Olup biteni duymamıştı bile. Başka birisi söylemiş. Yanıma geldi bana ırkçı domuz dedi ve suratıma bir yumruk indirdi. Ustabaşı içeri geldiğinden bu yana daha da şişmiş olan yüzüne eliyle de gösterdi.
Zaleski sert bir sesle sen de ona vurdun mu diye sordu.
Hayır.
Akıllılık etmişsin.
Akıllıydım elbette. Newkirk'ü hemen orada kovdum. Buralarda ustabaşıyı yumruklayıp da kalacak adam olamaz. İllas işin orasını göreceğiz dedi. Duruma ve kışkırtmaya bağlı çok şey var ortada.
Matt Zaleski parmaklarını saçlarının içine daldırdı. Ara sıra hala saçı kaldığına şaşardı.
Bu pis işi fabrika müdürü McKernan'ın halletmesi gerekirdi. Ama McKernan burada değildi. 10 mil ötede fabrika idare bürosunda fabrikada yakında yapılacak olan ve çok gizli tutulan yeni Orion modeli hakkında toplantıdaydı. Mazzaleski zaman zaman McKernan'ın da 6 ay kalmış olan emekliliğine, şimdiden başlamış olduğu duygusuna kapılırdı. Her ne olursa olsun durumu düzeltmek yine Matt Zaleski'ye kalmıştı ve kötü bir işti bu. Zaleski McKernan'ın yerine geçemeyeceğini de biliyordu. Kendisini çağırıp resmen nasıl değerlendirildiğini göstermişlerdi. Bu değerlendirme üretim ikinci müdürünün masasında duran deri kaplı bir dosyanın içindeydi. Yeni atanmalar ya da terfiler söz konusu olduğu zaman ikinci müdürün kolaylıkla işe el atabilmesi için dosya hep masanın üstünde dururdu. Matt Zaleski'nin sayfasında resminin altında şöyle bir cümle yer alıyordu. Bu kişi şu anda bulunduğu mevkide tam olarak randıman verebilmektedir. Şirkette önemli bir yeri olan herkes bu resmi ve kaypak cümlenin veda anlamına geldiğini bilirdi. Bunun demek istediği şu idi gerçekte. Bu adam yükselebileceği kadar yükselmiştir. Emekliliğine kadar aynı görevde kalacaktır. Bundan çok terfi edemez. Kurallara göre bu öldürücü darbeyle karşılaşanlara gerçek söylenirdi. Bu kadarını bilmek hakkıydı. İşte böylece Matt Zaleski son birkaç aydan beri müdür yardımcısı görevinden daha ileri gidemeyeceğini biliyordu. Haber ilk başlarda acı bir hayal kırıklığına sebep olsa da gittikçe alışmıştı. Nedenini de biliyordu aslında. Eski insandı kendisi. Yönetim kurullarının önemli üst görevlerde istemedikleri artık kaybolan bir kuşağın kuyruğuydu. Bulunduğu yere şimdi yüksek memurlarının vardıkları yoldan başka bir yolla varmıştı Zaleski. İşçi, müfettiş, ustabaşı, fabrika müdür yardımcısı olarak. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce okuldan ayrıldığı için mühendis diploması yoktu. İlk başlarda savaştan sonra askerlere tanınan haklardan ve verilen kredilerden faydalanarak gece okullarına devam etmiş ve bir diploma edinmişti. Ama sonradan geç kalmış olduğunu anlamıştı. Arada çok zaman kaybetmişti. Yeni gelenler otomobil şirketlerinin yüksek mevkilerini dolduranlar şimdi olduğu gibi o zaman da doğrudan doğruya kolej, işletme bürosu yolunu tutan parlak zekalı gençlerdi. Ama bu hala fabrika müdürlüğü görevi yapan McKernan'ın isteyerek değilse bile bu durumdan bütünüyle kaçmasına sebep olamazdı. Müdür yardımcısı bir an kararsızlık geçirdi. McKernan'ı çağırmak onun hakkıydı ve şimdi telefonu açarak bunu gerçekleştirebilirdi. Oysa kendisini önleyen iki şey vardı. Birincisi gururuydu. Zaleski olayı McKernan kadar hatta ondan daha iyi bir şekilde sonuçlandırabileceğini biliyordu. Öteki ise daha basitti. Güdüleri kendisine buna zaman olmadığını söylüyordu. Zaleski birden İllas'a dönerek sendika ne istiyor diye sordu. Bizim bölge şefimizle konuştum. Geçelim bunları bir kere. İkimiz de bir yerden başlamamız gerektiğini biliyoruz. Onun için sendikanın istediği nedir? Temsilci pekala dedi. 3 noktada ısrar ediyoruz. Birincisi kaybettiği zamanın da telafi edilmesiyle Newkirk'in hemen işe alınması. İkincisi her iki adamdan da özür dilenmesi. Üçüncüsü Parkland'ın ustabaşılık görevinden alınması. İskemlesine yığılmış oturan Parkland birden yerinden fırladı. ''Hiç de fazla istemiyorsunuz doğrusu.'' Sonra alaylı bir sesle sordu. ''İlgimi çektiği için soruyorum. İşten kovulmamdan önce mi özür dilememi istiyorsunuz yoksa kovulduktan sonra mı?'' İllas, ''Özür resmen şirket tarafından dilenecek.'' dedi. ''Senin de buna katılman ancak kibarlığının bir ölçüsü olabilir.'' ''İş bana kalacaksa kimse soluğunu tutup beklemesin derim ben.'' Matt Zaleski araya girdi. Sen kendin soluğunu biraz daha tutabilseydin şimdi bu işe bulaşmış olmazdık. Sen de bana onlarla birlikte olduğunu mu söylüyorsun yoksa? Ustabaşı öfkeyle başını İllas'tan yana salladı. Ben daha kimseye bir şey söylemiş değilim. Düşünmeye ihtiyacım var. Hem de hikayeyi ikinizden başka birinden duymak istiyorum. Zaleski arkadaki telefona uzandı. Gövdesini iki adamla telefon arasına sokarak bir numara çevirdi ve bekledi. Aradığı adam karşılık verince Zaleski orada işler nasıl diye sordu. Telefonun öteki ucundaki yavaş bir sese Matt sen misin dedi. Evet.
Zaleski adamın sesinin arkasından fabrikanın içinden gelen gürültüleri duyuyordu. İnsanların hayatlarının her bir gününü bu gürültü içinde nasıl geçirdiklerini hep merak ederdi. Kendisi montaj hattında çalışırken bile alışamamıştı bu sürekli gürültüye. Durum gerçekten kötü Matt. Ne kadar kötü. Adamlar delirmiş gibi ama sakın benim söylediğimi söyleme. Söylemem, hiçbir zaman söylemem, bilirsin bunu. Ağır ağır geri döndüğünde odadaki iki adamın kendi yüzünü gözlediklerini gördü. Zenci ustabaşı Stan Lathrop ile konuştuğunu belki tahmin edebilirlerdi ama kesin olarak bilemezlerdi. Lathrop, Matt Zaleski'nin fabrikada saygı duyduğu 3-5 kişiden birisiydi. Bu garip hatta çelişkili bir ilişkiydi. Çünkü iş saatleri dışında eylemci bir militan olan Lathrop bir zamanlar Malcolm X'in peşinden gitmişti. Ama fabrika içinde sorumluluğunu ciddiyetle giyinir, otomobil dünyasında mantıklı davranışıyla anarşiye başvurmaktan daha faydalı olacağına inanırdı ırkı için. Başlarda Lathrop'a düşmanken sonra saygı duymasını sağlayan davranışı da bu olmuştu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.